Ayrım 70.
Kolyeyi asıl gücendiren 15 yaşındakilerin başlangıçta ona yukarıdan bakmaları, küçük diye arkadaşlığa kabul etmek istememeleriydi. Tren kalktıktan sonra hızını iyice alsın diye gece istasyondan yarım verst açılmaya karar vermişlerdi. Çocuklar toplandılar. Ay yoktu, zifiri karanlık bir geceydi. Zamanı gelince Kolya rayların arasına uzandı. Bahse tutuşan öteki altı çocuk yolun altında, çalılığın içinde heyecandan yürekleri küt küt vurarak, korku, pişmanlık içinde bekliyorlardı. İstasyondan çıkan trenin gürültüsü duyuldu sonunda. Karanlıkta iki kırmızı fener parladı. Kapkara bir dev korkunç gürültüler çıkararak yaklaşıyordu. Dehşete kapılan çalılıktaki çocuklar, "Kaç, kaç oradan!" diye bağırışmaya başlamışlardı. Ama çok geçti artık. Tren gelmiş geçmişti. Çocuklar Kolya'nın yanına koştular. Kıpırdamadan yatıyordu rayların arasında. Dürttüler onu, doğrultmaya çalıştılar. Birden ayağa kalktı, hiçbir şey söylemeden aşağı indi. Arkadaşlarına onları korkutmak için öyle ölü durduğunu söyledi. Ama aslında sonra annesine de itiraf ettiği gibi bir an kaybetmişti kendini. Böylece gözü pek oğlan ününü iyice sağlamlaştırmış oluyordu. Annesinin yanına yüzü bembeyaz döndü. Ertesi gün sinir bozukluğundan hafif ateşlendi ama son derece neşeli, keyifliydi. Olay hemen duyulmadı gerçi ama bir zaman sonra okul yönetimi haberdardı olandan. Ama Kolya'nın annesi hemen okula koştu, oğlu için müdüre yalvardı yakardı. Sonunda saygıdeğer, sözü dinlenir öğretmen Dardanelov Kolya'yı savundu, bu olay da hiç olmamış gibi hasıraltı edildi. Bekar, henüz yaşlı sayılamayacak Dardanelov, yıllardan beri vurgundu Bayan Krasotkina'ya. Hatta bir yıl önce son derece kibar bir tavırla, korkudan yüreği duracakmış gibi çarparak evlenme teklif etmişti ona. Ama Bayan Krasotkina bunun oğluna bir ihanet olacağını ileri sürerek kesinlikle reddetmişti bu isteğini. Oysa Dardanelov'un bu hoş ama biraz fazla düşünceli, kibar kadının ondan hoşlandığını düşünmeye zorlayan bir takım gizli, esrarlı nedenler de vardı ortada. Kolya'nın çılgınca yaramazlığı aradaki buzları eritmişe benziyordu. Çocuğa kanat germesi, Dardanelov'a bir şeyler umut edebileceğini çıtlatmasına neden olmuştu. Pek üstü kapalı ima edilmişti bu kuşkusuz. Ama Dardanelov son derece duygulu, temiz yürekli bir insandı. Bu kadarı bile onu mutlu etmeye yetmişti. Çocuğu sevmesine seviyordu ya, ona yakınlık göstermeyi kendisi için bir küçüklük sayıyor, derslerde sert titiz davranıyordu ona karşı. Öte yandan Kolya da son derece saygılıydı öğretmenine, derslerini çok iyi hazırlıyordu. Sınıfın birincisiydi. Dardanelov'a karşı oldukça resmiydi. Sınıfta herkes Kolya'nın genel tarihte Dardanelov'dan kuvvetli olduğu kanısındaydı. Gerçekten de bir gün şöyle bir soru sormuştu ona Kolya. Troya'yı kimler kurdu? Dardanelov bir takım uluslardan, onların savaşlarından, göçlerinden, zamanın eskiliğinden, efsanelerden söz etti ama Troya'yı kimlerin kurduğunu söyleyemedi. Hatta bu soruyu nedense önemsiz, yersiz buldu. Ama çocuklar Dardanelov'un Troya'yı kimlerin kurduğunu bilmediğine inandılar. Kolya, Troya'yı kimin kurduğunu babasından kalan dolaptaki Smaragdov'un kitabından öğrenmişti. Sonunda çocukları büyük bir merak sarmıştı. Troya'yı kimlerin kurduğunu öğrenmek istiyorlardı. Ama Krasotkin sırrını kimseye açmadı. Ününün daha da yaygınlaşmasının nedenlerinden biriydi bu. Demiryolu olayından sonra Kolya'nın annesine karşı tutumu değişmişti. Anna Fyodorovna, dul Krasotkina, oğulcuğunun marifetini duyunca düştüğü dehşetten az kaldı aklını kaçıracaktı. Kadıncağız aralıklarla birkaç gün süren öylesine sinir buhranlarına yakalandı ki, korkan Kolya bir daha böyle şeyler yapmayacağına söz verdi ona. Bayan Krasotkina'nın isteğine uydu. Tasvirin önünde yere diz çöküp yemin etti. Babam mezarda rahat yatmasın ki bir daha yapmayacağım dedi. Soğukkanlı Kolya'ya bile pek dokunmuştu bu. Duygululuğundan 6 yaşında bir çocuk gibi ağlamaya başladı. O gün ana oğul birkaç kez birbirinin boynuna atılarak sarsıla sarsıla ağladılar. Devrisi gün eskisi gibi gene soğuk kalktı Kolya. Ama daha bir içine kapanık, alçak gönüllü, ciddi, dalgındı. Gel gelelim tam 1,5 ay sonra sulh yargıcımızın bile ilgilendiği bir yaramazlığı yakalandı. Ama bambaşka bir yaramazlıktı bu. Gülünç, hatta aptalca bir olay. Zaten sonra da öğrenildiği gibi onun işi değildi, yalnızca adı karışmıştı olaya. Ama bundan sonra sırası gelince söz edeceğiz. Annesi oğlunun üzerine titremeyi, acı çekmeyi sürdürüyordu. Onun telaşı ölçüsünde Dardanelov'un umudu da artıyordu. Şunu da anımsatmalıyım. Kolya, Dardanelov'un gizli niyetinin farkındaydı. Onun zorunun ne olduğunu anladığını belli ederek öğretmenine karşı beslediği küçümsemeyi açığa vuruyordu. Ama demiryolu olayından sonra bu huyunu da bırakmıştı. En üstü kapalı imalardan bile vazgeçmişti. Annesinin yanında Dardanelov'dan son derece saygılı söz ediyordu. Hassas yaratılışlı Anna Fyodorovna sınırsız bir minnet duygusuyla karşılıyordu bunu. Ama Kolya'nın yanında birisi Dardanelov'dan söz ederse yüzü kıpkırmızı oluyordu. Böyle anlarda Kolya da kaşlarını çatarak pencereden dışarı bakar, ya olanca dikkatiyle ayağındaki çizmeleri inceler, altları delindi mi diye bakar, ya da bir ay önce bir yerden bulup eve getirdiği, nedense arkadaşlarından sakladığı, oldukça büyük, kabarık tüylü bir köpek olan Peresfon'u sert bir sesle yanına çağırırdı. Hayvanı sıkıya alıp birçok oyunlar, hünerler öğretmişti ona. Öyle ki okula gidince zavallı hayvan acı acı uluyor, dönünce de sevincinden bağırmaya, delirmiş gibi atlayıp zıplamaya başlıyor. Arka ayaklarının üzerinde duruyor, yatıp yuvarlanıyor, ölü taklidi yapıyor. Kısacası bütün marifetlerini gösteriyordu. İstendiği için değil, sevincinden yapıyordu bütün bunları. Söylemeyi unutmuşum. Kolya Krasotkin, okuyucunun daha önceden tanıdığı emekli yüzbaşı Snegirev'in oğlu Ilyusha'nın hamam lifi dedikleri babasını savunmak için çakıyla böğründen yaraladığı çocuktu. 2. Çocuklar. Sözünü ettiğimiz puslu, soğuk Kasım sabahı Kolya Krasotkin evde oturuyordu. Pazar olduğu için okul yoktu. Saat 11 olmuştu, pek önemli bir iş için sokağa çıkması gerekiyordu ya, evde başka kimse yoktu. Büyükler hayli tuhaf, acele bir iş yüzünden dışarı çıkmıştı. Dul Krasotkina'nın evinin iki küçük odalı ayrı bölümünde bir doktor karısı küçük iki çocuğuyla oturuyordu. Anna Fyodorovna ile yaşıt olan bu doktor karısı genç dul kadının çok yakın arkadaşıydı da. Kocası bir yıl önce Orenburg'a gitmiş, oradan Taşkent'e geçmişti. Bir yıldır ses seda çıkmıyordu ondan. Bayan Krasotkina'nın yüzüstü bırakılan kadını birazcık avutan arkadaşlığı olmasaydı, zavallı kederinden gece gündüz ağlardı. Kaderin kötü cilvesini tamamlamak içinmiş gibi, doktor karısının tek hizmetçisi olan Katerina da, cumartesiyi pazara bağlayan o gece hanımına hiç beklemediği bir haber vermiş, ''Bu gece herhalde doğuracağım.'' demişti. Bunu o zamana dek hiç kimsenin fark etmemiş olması bir mucizeydi. Şaşkına dönen doktor karısı, henüz zaman varken Katerina'yı kentimizde böyle durumlarda başvurulan ebenin kurduğu küçük doğum evine götürmeye karar vermişti. Katerina'yı pek severdi çünkü. Karar verdiği gibi de yapmış, hemen doğum evine götürmüştü onu. Üstelik bütün gece başucundan da ayrılmamıştı. Sabaha doğruysa Bayan Krasotkina'nın dost yardımı gerekmişti. Birisinden bu durumda hizmetçiyi korumasını isteyecekti. İki hanımla Katerina doğum evinde olduğu, Bayan Krasotkina'nın hizmetçisi Agafya'da pazara gittiğinden, Kolya bir zaman için yumurcakların, yani doktor karısının küçük kızıyla oğlunun bekçiliğini yapmak zorunda kalmıştı. Bekçilikten korktuğu yoktu Kolya'nın. Antredeki tahta sıranın altında hareketsiz yüzüstü yatması emredilen Perezvon vardı. Odaları dolaşan Kolya, antreye her gelişinde köpek başını sallıyor, yaltaklanarak kuyruğuyla döşemeye iki kez hızlı vuruyordu ya, ne yazık ki sahibinin onu çağıran ıslığı duyulmuyordu bir türlü. Kolya sert sert bakıyordu zavallı köpeğe, hayvan bu bakış karşısında siniyordu gene. Yumurcaklardı Kolya'nın canını sıkan. Katerina'nın umulmadık serüvenini küçümsüyordu elbette. Ama yetim kalan yumurcakları pek severdi, küçük bir çocuk kitabı bile götürmüştü onlara. 8 yaşında olan büyük kız Nastya okuyabiliyordu. Küçük yumurcak 7 yaşındaki erkek çocuk Kostya ise Nastya ona bir şeyler okurken dinlemeye bayılırdı. Krasotkin istese onları daha iyi eğlendirebilirdi kuşkusuz. İkisini yan yana oturtup onlarla askercilik ya da evin içinde saklambaç oynardı. Yapmadığı şey değildi bu, hoşlanırdı onlarla oynamaktan. Öyle ki bir keresinde okulda Krasotkin'in evde küçük kiracılarıyla atçılık oynadığı, ağzına gem alıp başını at gibi salladığı üzerine söylentiler bile dolaşmıştı. Ama Krasotkin, çağımızda 13 yaşında çocukların akranlarıyla atçılık oynamasının gerçekten ayıp bir şey sayılabileceğini, oysa onun bunu yumurcaklar için yaptığını, çünkü onları sevdiğini, duygularının da hiç kimseyi ilgilendirmeyeceğini söyleyerek kendini savunmuştu. Onlarla oynadığı için iki yumurcak da çok severlerdi onu. Ama o sabah oyun oynayacak durumu yoktu Kolya'nın. Pek önemli, hatta görünüşte esrarlı, kişisel bir işi vardı. Zaman geçiyordu, çocukları bırakmayı düşündüğü Agafya hala görünürlerde yoktu. Holü geçip doktor karısının oturduğu bölümün kapısını açarak birkaç kere onun emriyle oturmuş kitap okuyan yumurcaklara merakla bakmıştı. Kapıdan başını her uzatışında çocuklar şimdi pek hoş, eğlenceli bir şey yapacak diye bekleyerek içtenlikle gülümsüyorlardı ona. Ama Kolya heyecanlıydı, girmiyordu çocukların yanına. Saat 11'i vurmuştu. Kolya, Allah'ın derdi Agafya 10 dakikaya dek dönmezse onu beklemeden gitmeye kesin karar vermişti. Yumurcaklardan o gidince korkmayacakları, yaramazlık yapmayacakları, ağlamayacakları üzerine söz alıp gidecekti kuşkusuz. Kafasının içinde bu düşüncelerle kürk yakalı kalın paltosunu giydi, çantasını omzuna astı. Annesinin böyle soğuklarda çizmelerinin üzerine lastiklerini giymesi için her zamanki yalvarmalarını umursamadan lastiklerine küçümseme dolu bakışlarla şöyle bir göz atıp geçti yanlarından. Onu giyinik gören Perezvon kuyruğunu döşemeye hızlı hızlı vurmaya, titremeye, acıklı acıklı hırlamaya başlamıştı. Köpeğini böylesine sinirli gören Kolya, bu durumun bir an için bile olsa disiplini bozacağını düşünerek yattığı yerden kalkmasına izin vermedi. Ancak holün kapısını açınca birden ıslık çaldı ona. Köpek hemen fırladı yerinden, Kolya'nın önünde sevinçten zıplaya zıplaya gitmeye başladı. Holü geçince kapıyı açıp yumurcaklara baktı Kolya. İkisi de masanın başındaydılar hala. Ama okumayı bırakmış, heyecanlı bir tartışmaya girmişlerdi. İlgilerini çeken konularda sık sık tartışırlardı. Büyük olduğu için Nastya'nın dediği olurdu sonunda elbette. Kostya'nın aklı ablasının dediğine yatmazsa daima Kolya Krasotkin'e koşardı. Kolya'nın kararı her ikisi için de kesin olurdu. Yumurcakların tartışması bu keresinde biraz ilgilendirmişti Kolya'yı. Kapıda durup dinlemeye koyuldu. Çocuklar onu görmüş, tartışmalarını daha bir hararetle sürdürüyorlardı. Nastya heyecanlı, hayır hayır diyordu. Ebenin bebekleri bostanda lahanalar arasında bulduğuna dünyada inanmam. Şimdi kış, lahana mahana yok bostanlarda. Peki ebe Katerina'nın bebeğini nereden buldu? Kolya kendi kendine vay canına diye mırıldandı. Hem de şu var. Bir yerden getiriyorlardı bebeği besbelli ama yalnız evli kadınlara getirirler. Kostya ablasına dikkatli dikkatli bakıyor, bir şeyler düşünerek dinliyordu. Sonra kararlı bir sesle ama hiç heyecanlanmadan, ''Nastya'' dedi, ''çok kafasız bir kızsın sen. Katerina evli olmadığına göre nereden çocuk getiriyorlar ona peki?'' Nastya iyice heyecanlanmıştı. ''Anlamıyorsun'' diye kesti kardeşinin sözünü. ''Belki de vardı kocası, hapistedir şimdi. O da doğurdu işte.'' Ağırbaşlı Kostya, ''Sahi kocası hapiste mi?'' dedi. Başta söylediğini hepten unutan Nastya, ''Belki de şöyle olmuştur.'' diye atıldı. ''Evet, kocası yok. Bu bakımdan haklısın. Ama kocaya varmak istiyordur belki. Hep bunu düşünmüştür, düşünmüştür. Sonunda da kocası değil bebeği oldu böylece.'' Kostya'nın da aklı yattı buna. ''Olabilir ama daha önce söylemedin. Nereden bilebilirdim böyle olduğunu?'' Kolya içeri girerken, ''Çocuk aklı işte'' diye mırıldandı. ''Çok tehlikelidir bu çocuk milleti.'' Kostya gülümsedi. ''Perezvon'u da götürüyor musunuz?'' Parmaklarını şaklatarak köpeği yanına çağırmaya koyuldu. Krasotkin mağrur bir tavırla, ''Yumurcaklar'' dedi, ''başım dertte, yardım etmelisiniz bana. Agafya yolda düşüp bacağını kırmış olacak, bu saate kadar dönmüş olmalıydı çünkü. Ben de sokağa çıkmak zorundayım, izin verecek misiniz?'' Çocuklar kuşkuyla bakıştılar, gülümseyen yüzlerinde telaş vardı. Kendilerinden ne istendiğinin farkında değildiler daha. ''Arkamdan yaramazlık yapmayacaksınız değil mi?'' ''Dolapların tepesine tırmanıp kolunuzu bacağınızı kırmayacaksınız. Yalnız kalınca korkudan ağlamaya da başlamayacaksınız.'' Çocukların yüzünde sınırsız bir elem vardı. ''Buna karşılık ben de bir şey göstereceğim size. Sahici barutla atış yapabilen tunç bir top.'' Küçüklerin gözlerinin içi parladı birden. Kostya büyük bir heyecanla ''Göstersenize'' dedi. Krasotkin elini çantasına soktu. Tunçtan küçük bir top çıkardı, masanın üzerine koydu. Oyuncağı masada yürüterek, ''Bakın'' dedi, ''tekerleklerini görüyor musunuz? Ateş de ediyor. Doldurulunca sahici top gibi ateş ediyor. İnsanı öldürür mü? Canına bile okur. Yeter ki iyi nişan al.'' Krasotkin barutun nereye konacağını, saçmaların nasıl yerleştirileceğini anlattı, ateşleme deliğini gösterdi, geri tepmesinin olduğunu söyledi. Çocuklar kulak kesilmişlerdi. Özellikle geri tepmenin olması şaşırtmıştı onları. ''Barutunuz var mı?'' diye sordu Nastya. ''Var.'' Küçük kız yalvaran bir gülümsemeyle sözcükleri uzatarak, ''Barutu da gösterin ne olur.'' dedi. Krasotkin elini çantasına daldırdı gene, küçük bir şişe çıkardı. Gerçekten de sahici barut vardı içinde. Küçük bir kağıda da birkaç iri saçma tanesi sarılmıştı. Kolya şişenin mantarını çıkarıp avucuna biraz barut bile döktü. Sonra Jaka'yla, ''Yalnız yakın bir yerde ateş olmasın sakın'' dedi. ''Birden patlar, hepimizi havaya uçurur çünkü.'' Küçükler sonsuz bir haz duyarak saygılı bir korkuyla inceliyorlardı barutu. Ama Kostya'nın hoşuna daha çok saçma gitmişti. ''Peki saçma patlamaz mı?'' diye sordu. ''Patlamaz.'' Küçük Kostya yalvarır bir sesle, ''Birkaç saçma verir misiniz bana?'' dedi. ''Olur, al bakalım. Ama ben gelinceye dek sakın annene göstermeyesin. Sahici saçma sanır da korkusundan ölür sonra. Sana da güzel bir sopa çeker.'' Nastya hemen atıldı. ''Annem sopayla vurmaz bize.'' ''Biliyorum, laf olsun diye söyledim.'' ''Siz de annenizi aldatmayın hiçbir zaman. Ama ben gelinceye dek gene de saklayın bunları. Şimdi gidebilir miyim artık yumurcaklar? Yalnız kalınca korkudan ağlamayacaksınız değil mi?''
''Ağlayacağız'' dedi Kostya.
Ha ağladı ha ağlayacaktı. Nastya da korkudan çabuk çabuk konuşarak ''Ağlayacağız, %100 ağlayacağız'' dedi. ''Ah çocuklar, çocuklar. Ne tehlikeli çağdır şu sizinki. Elden ne gelir? İster istemez oturacağız yanınızda. Kim bilir ne zaman serbest kalacağım. Oysa zamanım da hiç yok, hiç. Üf.''
Söyleyin ölü numarası yapsın Perezvon dedi Kostya.
Ne yaparsın? Perezvon da yardım etsin bize bari. Buraya gel Perezvon.
Kolya köpeğe emirler veriyor, o da bütün marifetlerini gösteriyordu. Uzun tüylü, orta boyda, mora çalan, boz renkli bir köpekti bu. Sağ gözü şaşı, sol kulağı da nedense yırtıktı. İnce bir ses çıkararak atlayıp zıplıyor, salta duruyor, arka ayaklarının üzerinde yürüyor, kendini sırt üstü yere atıp bacaklarını havaya dikerek ölü gibi kıpırdamadan duruyordu. Perezvon tam son numarasını yaparken kapı açıldı. Bayan Krasotkina'nın yüzü çilli, 40 yaşlarında, şişman hizmetçisi Agafya elinde fileyle gözüktü eşikte. Pazardan yeni dönmüştü. Sol elinde ağır filesi köpeği seyre koyuldu. Agafya'yı hiç beklemeyen Kolya gösteriyi yarıda kesmedi. Perezvon'u belli bir süre ölü gibi yatırdıktan sonra ıslık çaldı ona. Köpek ayağa fırladı, görevini yapmış olmanın verdiği sevinçle zıp zıp zıplamaya başladı. Agafya keyifli keyifli, amma da köpek dedi. Krasotkin öfkeyle, nerelerde kaldın hanım diye sordu. Hanımmış, bacaksız sen de. Bacaksız mı dedin? Evet, geç kaldıysam sana ne, göbek atmıyordum ya pazarda. Agafya sobayla uğraşmaya koyulmuştu. Bir yandan da söyleniyordu ama sesinde öfke yoktu. Tam tersine neşeli küçük beyle çene yarıştırma fırsatını bulduğuna sevinmişti sanki. Krasotkin oturduğu kanepeden ayağa kalkıp ''Beni dinle kuş beyinli koca karı'' dedi. ''Ben gidersem yumurcaklara iyi bakacağına yemin edebilir misin? Sokağa çıkacağım.'' Agafya gülümsedi. ''Niçin yemin edecekmişim? Elimden geldiği kadar bakarım.'' ''Olmaz. Yemin etmezsen olmaz. Gitmem yoksa.'' ''Gitmezsen gitme. Bana ne? Dışarısı soğuk. Evde otur.'' Kolya çocuklara döndü. ''Yumurcaklar.'' dedi. ''Ben ya da anneniz gelinceye kadar, çoktan gelmiş olması gerekir onun da, bu kadın yanınızdan ayrılmayacak. Kahvaltı da verecek size. Bir şeyler verir misin onlara Agafya?'' ''Olur. Hoşça kalın yavrular. İçim rahat gidiyorum.'' Agafya'nın yanından geçerken ağırbaşlı bir adam tavrıyla yavaşça ''Umarım sen de her zamanki gibi saçmalamaz, yaşlarını göz önüne alarak çocuklara acır, Katerina ile ilgili olur olmaz şeyler anlatmazsın onlara. Gel Perezvon.'' Agafya ''Hadi bas git'' diye söylendi maskara. ''Bu sözlerin yüzünden güzel bir sopa çekerdim sana ya.'' 3. Okullu. Ama yaşlı kadının bu son söylediklerini Kolya duymadı. Sonunda kurtulabilmişti. Avlu kapısından çıkınca iki yanına bakındı, boynunu içeri çekti. Çok soğukmuş diye mırıldandıktan sonra düz yürüdü. İleride sağa pazar alanına çıkan ara sokağa saptı. Alana bir ev kala avlu kapısının önünde durdu. Cebinden düdüğünü çıkardı. Önceden kararlaştırılmış bir işaret verir gibi var gücüyle öttürdü. Bir dakika kadar bekledi beklemedi. Onun gibi kalın, tertemiz, hatta şık bir palto giymiş 11 yaşlarında al yanaklı bir çocuk koşarak çıktı kapıdan. Varlıklı bir memurun oğlu olan hazırlama sınıfından Sumurov'tu bu. Kolya Krasotkin iki sınıf öndeydi ondan. Ailesi kentin en yaramaz çocuğu diye ün salmış Krasotkin'le dolaşmasına izin vermiyor olmalıydı ki böyle aceleyle gizli çıkmıştı kapıdan. Bu Sumurov okuyucu unutmamışsa 2 ay önce İlyusha'yı taşa tutan gruptaki çocuklardan biriydi. Alyosha Karamazov'a da İlyusha'dan o söz etmişti.